Ayrım 5. Flüt Nameleri, Erotik Kızılderili Hikayeleri. Richard Erdos, Alfonso Ortiz. Sayfa 51. Ayla Evlenen Adam, Islete Pueblo. Bu yüzyılın başlarında popüler bir magazin için hazırlanmış olan bu hikaye, Pueblo folkuyla yakın zamanın Victoria dili ve duyarlılıklarının bir karışımıdır. Mısır bakireleri bu hikayede olduğu gibi hem kötü kalpli hem de kendilerini yiyecek olarak insanların yaşamasına vakfedebilecek kadar cömerttir. İlk İspanyollar daha henüz New Mexico'ya gelmeden çok uzun yıllar evvel Isleta bugün olduğu yerde Rio Grande'nin yıpratıcı akıntısına inatla karşı koyan bir lav kayasının üzerinde dimdik ayaktaydı. Bu çok eski günlerde Nachuruçu, şafağın mavimsi ışığı Isleta'da yaşar ve halkına hükmedermiş. Dokumacılık işiyle uğraşan bu adamın yaşadığı odanın karanlık kirişlerinden ilkel tezgahı sarkarmış. Ve bu tezgahta bugün bile Pueblo kadınlarının giydiği sağlam kara pelerinler ve mantolar örermiş. Büyü dalında çok büyük erdemlere sahip olmasının yanı sıra Nachuruçu genç, servi boylu, güçlü kuvvetli ve pek de yakışıklıymış. Köydeki bütün kızlar evlenmeye sıcak bakmıyor diye onu ayıplar, acılara gark olurlarmış. Çarşıda dolaşırken yanından geçenlerce ona en mahcup gülücükler atılır, bembeyaz dişler pırıl pırıl ortaya konurmuş ama o hiç aldırmazmış. Bu arada da Tiva geleneklerine göre utangaç parmakların diktiği şahane, saçaklı geyik derisi gömlekler ya da tığdan pek zevkli işlemeler, kim olduğu bilinmeyen aracılar vasıtasıyla onun evine taşınır dururmuş. Ama Nachuruçu ne armağanlara ne de atılan gülücükleri aldırmıyor, durmadan Tivan ülkesinde o güne kadar eşine rastlanmamış güzellikte pelerinler örüp duruyormuş. Hayranları arasında Tiva dilinde E-E-Ç-Ç-Ç-Ri-Çam-Nin yani Sarı Mısır Bakireleri diye çağrılan iki kız kardeş varmış. İkisi de genç ve pek güzelmiş ama işleri güçleri kötülük yapmakmış. Ya da bu kardeşler taşıdıkları büyü gücünü hep kötülük yapmakta kullanan birer cadıymışlar. Nachuruçu'nun kayıtsızlığı karşısında köyün bütün kızları umutsuzluğa kapılıp da pes edince, Sarı Mısır bakireleri onun ilgisini kendi üzerlerine çekmek amacıyla her gün onu ziyaret eder olmuşlar. Sonunda bu iş öyle can sıkıcı bir hal almış ki, Nachuruçu köyün en gür sesli tellalını tutarak köyün içinde sokak sokak gezdirip, Nachuruçu'nun 4 gün içinde evleneceği kızı seçeceğini ilan etmiş. Tivalar bugün de olduğu gibi kocaman toprak sarnıçlardan daldırıp su almak için omate denen su kabağından tuhaf görünümlü maşrapalar kullanırlarmış. Ama Nachuruçu hem büyücü hem de çok zengin biri olduğundan maşrapa su kabağı biçiminde saf incidenmiş ve de pek değerliymiş. Tellal, Nachuruçu 4. gün inciden omatesini kapısına asacak diye duyurmuş Tiva halkına. İsteyen kızlar mısır aşı yaparak bunun içine koyacak ve hangisinin aşı omateye yapışacak kadar kıvamlı olursa Nachuruçu'nun karısı olacak o. Bu tuhaf haber akşamüstünün dingin havasında salındığında köyün içinde telaşla koşuşturan mokasenli minik ayakların sesleri duyulmuş. Yüzlerce kerpiç evden tellalın söylediklerinin bir kelimesini bile kaçırmama telaşında genç kızlar dışarı uğramış. Tellal geçip gittikten sonra bu kızlar hemen kilerlerine koşup koçanların en büyüğünü, en biçimlisini ve mükemmelini bulmak için mısır balyalarının altını üstüne getirmişler. Her biri seçtiği birkaç avuç dolusu koçanı soyarak avuçları ya da taş tokmaklarla bu mavi tahılı bir aşağı bir yukarı katı mısır yumuşak bir mavi renkte lapa haline gelene dek ovalayıp durmuşlar. Sonraki günler ve daha da sonraki günler boyu daha da incelere dek ovalayıp durmuşlar mısırlarını. Sonunda bütün kızlar hazırladıkları lapanın yakışıklı örgücünün maşrapasına yapışacak kıvama geldiğine inanmışlar. Sarı mısır bakireleri hepsinden fazla çaba göstermişler. 4 gün boyunca gece gündüz unlarını ovalayıp dururken bildikleri bütün sihirli sözcükleri okumuşlar. Ay o çok eski günlerde daha henüz oturmak üzere göğe çıkmamış. İsleta'da bakire bir kız olarak yaşıyormuş. Çok güzel bir kızmış ama tek gözü körmüş. Çok uzun zamandan beri Naçuruçu'ya tutkunmuş ama onun dikkatini çekmekte diğer kızlar gibi pek ateşli değilmiş. Tellal ortalıklarda dolaşırken o uzakta babasının çiftliğindeymiş. Bu olaydan tam son günde köye döndüğünde haberi olmuş. Kızlar çoktan başlamışlarmış hazırladıkları mısır lapasını sihirli maşrapada yarıştırmaya. Evlerinden gelmekte olan sarı mısır bakireleriyle karşılaşmış ve onlar da olan bitenden haberdar etmişler onu. Başaracaklarından pek emin olduklarından ona sıkıntı vermekmiş niyetleri. Kız bir telaş evine koşarken arkasından alaycı kahkahalar atmışlar. Bu arada Naçuruçu'nun kapısında inciden ormatenin asılı olduğu evinin önünde kızlar uzun bir kuyruk oluşturmuşlar. Tek tek kapının önünden geçerlerken ellerindeki kaplardan bir avuç dolusu lapa alıp kapıda asılı duran sihirli maşrapayı atıyorlarmış. Ama her seferinde lapa yere düşüyor, saf incide ne bir leke oluşuyor ne de parıltısı azalıyormuş. En sonunda sıra diğerlerinin başarısızlığını izleyerek dalga geçen sarı mısır bakirelerine gelmiş. Dokuma tezgahının başında oturmakta olan Naçuruçu'yu gördüklerinde, "Hah, işte biz getirdik yapışacak olan lapayı," diye seslenmişler ve her ikisi de birer avuç atmışlar ormateye. Ama hiç de yapışmamış hazırladıkları lapa ve Naçuruçu oturduğu yerden dışarıda olup biteni izleyebiliyormuş. Deniz kabuğunun ayna gibi yüzeyini aksedenlerden. Sarı mısır bakiresi kız kardeşler pek bozulmuşlar bu işe ve diğerlerinin yaptığı gibi kapının önünden geçip gideceklerini, orada dikilip hiç eksilmeyen parıltısıyla onları sırıtmakta olan ormateye avuç avuç lapa atmaya devam etmişler. İşte tam o sırada ay çıka gelmiş, elinde yalnızca aceleyle yapmış olduğu bir avuç dolusu lapayla. O sırada hiddetten burunlarından solumakta olan kız kardeşler, "Ho pa hele ho, ay seni zavallı şey, sana acıyoruz," diyerek onunla alay etmişler. "Biz 4 gün boyunca lapamızı öğütüp durduk ama gene de yapıştıramadık maşrapaya ve bugüne kadar sana haber bile vermedik. Sen hangi akılla Naçuruçu'yu kazanmayı umut edebiliyorsun, pöh seni kafasız küçük şey." Ama ay onların sataşmalarına hiç mi hiç aldırmamış. Gamzeli minik elini geriye doğru atarak hazırladığı lapayı nazikçe atmış inciden ormateye. Lapa o kadar kıvamında hazırlanmışmış ki bir zerresi bile yere düşmeden olduğu gibi yapışmış kalmış cilalanmış deniz kabuğuna. Naçuruçu bunu görünce derhal ayağa fırlamış ve ayın elinden tutarak, "Benim karım olacak olan kız işte sensin. Elimde bol olana kadar benden hiçbir şeyi istemeyeceksin," demiş. Ve ona bir sürü şahane pelerinler, pamuktan şallar, geyik derisinden kalın çizmeler vermiş. Bunlar varlıklı bir reis karısına yakışacak giysilermiş. Ama bunu gören sarı mısır bakiresi kız kardeşler, intikam yeminleri ederek oradan uzaklaşmışlar. Naçuruçu ve tatlı karısı Ay pek mutluymuşlar birlikte. Koca köyde ondan iyi ev hanımı yokken hiçbir avcı da kocası kadar çok doğunun uçsuz bucaksız ovalarında avladığı bizon, geyik, karaca ve manzanostan tarla tavşanı eti getiremiyormuş evine. Ama devamlı karısına, "Karıcığım Ay, aman gözün sarı mısır bakiresi kız kardeşlerde olsun çünkü onların yüreği kötülük doludur ve sana zarar verebilirler," diyormuş. "Onların her isteğini hiç düşünmeden reddetmelisin." Ve genç karısı da hep söz veriyormuş. Günlerden bir gün sarı mısır bakiresi kız kardeşler eve gelmişler ve, "Naçuruçu dost, biz amole toplamaya İlano'ya gidiyoruz. Pueblo yerlilerinin yıkanmakta kullandıkları sabunsu bir bitki kökü. Karını da götürelim mi beraber? Ne dersin demişler. Naçurucu, o olur, gidebilir tabi demiş. Ama önce onu bir kenara çekerek, bak onlarla birlikteyken senden ne isterlerse istesinler reddedeceksin, tamam mı? Diye tembih etmiş. Ay söz vermiş ve kızlarla beraber yola çıkmış. O günlerde günümüzde güler yüzlü bağlar, bahçeler ve isleta orkideleriyle kaplı bu yerlerde sık kayın ormanları varmış ve üç kadın İlano'ya varmak için bu ormanın içinden geçmek zorundaymışlar. Bu ormanın tam ortasında derin bir pozo, yan tarafında suyun kenarına inilen bir merdiven olan dörtgen bir su kuyusu varmış. Sarı mısır bakiresi kız kardeşler, ay yürürken ne kadar da sıcaklayıp susamışız, hadi inip su içelim demişler. Ama kocasının sözleri aklından çıkmayan ay, nazikçe su içmek istemediğini söylemiş. Umutsuzca ısrar etmişler ama bakmışlar ki olmuyor, pozonun içine bakarak, ay kardeş, gel şu durgun suya bir bak da ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinle gör, diye seslenmişler. Bilirsiniz değil mi, ay o gün, bugün kendini suda seyretmekten ne kadar hoşlanır. Seninki, Naçuruç'un uyarılarını unutarak kuyunun kenarına gelmiş ve aşağıya şirin görüntüsüne bakmış. İşte o anda kız kardeşler, ayın kafasını suyun içine bastırarak onu boğmuşlar. Sonra kuyuyu toprakla doldurarak, acımasız, kötü yürekli insanların olabileceği kadar mutlu evlerine dönmüşler. Güneş odanın kerpiç zemininde uzayıp da oturduğu sandalyeye ulaşınca, Naçurucu daha sık kapıyı gözleri olmuş. Gölgeler bir epey uzayınca birden ayağa fırlamış ve uzun adımlarla doğru kız kardeşlerin evine gitmiş. Son derece haşin bir sesle, sarı mısır bakiresi kız kardeşler demiş, benim minik karıcığım nerede? Hain kız kardeşler, ne, eve gelmedi mi daha? Demişler Dünya şaşkınlık içinde. O bizden çok önce bir sürü amole toplamıştı. Naçurucu kendi kendine, tuh, tam düşündüğüm gibi ona bir kötülük yapmış bunlar, diye homurdanmış. Ama tek bir kelime bile etmeden topukların üzerinde geriye dönerek oradan uzaklaşmış. O saatten sonra İsleta'da her şey ters gitmeye başlamış çünkü Naçurucu yaşam ve ölüm de olsa halkının refahını askıya almış. Etrafında olup bitenlere kayıtsız bir şekilde kafasını ellerinin arasına alarak Estuafa'nın en yüksek kirişine çıkıp hiç kıpırdamadan oturmuş. Kızılderililere has bir çeşit odun sobası. Orada günler boyunca ne konuşup ne de hareket etmeden öylece oturmuş. Sokaklarda oynayan çocuklar sırtları ürpererek bu hareketsiz cisme bakıyorlar ve eğlenceli oyunlarına son veriyorlarmış. Yaşlılar kasvetli bir şekilde başlarını sallayıp, çok kötü günler yaşamaktayız çünkü Naçurucu yas tutmakta ve asla huzura kavuşmayacaktır. Bu yüzden artık hiç yağmur yağmayacağından ürünlerimiz tarlalarda kavrulup gidecek. Ne yapacağız şimdi biz? Sonunda köy meclisi toplanmış ve reisin kaybolan karısının bulunması için son bir çaba sarf edilmesine karar verilmiş. Aslında Naçurucu gerçekten deliler gibi aramış karısını ve insanlar da ona yardımcı olmuşlar ama şansları hiç yaver gitmemiş. Bunun üzerine yanlarına mısır yaprağına sarılı kutsal tohum tütsüsü alarak dünyada gözleri en keskin yaratık olan kartala gitmişler. Kutsal armağanı vererek, kartal kardeş, Naçurucu'nun başı dertte çünkü karısını kaybetti. Ne olur gel de onu bulmamıza yardım et. Ölü ya da diri onu mutlaka bulmalıyız demişler. Bunun üzerine kartal öneriyi kabul etmiş ve tütsü otundan içmiş ve kanat çırparak göklere yükselmiş. Keskin gözleri her dal parçasını, her taşı ve yerdeki her türlü canlıyı dikkatle izlerken büyük daireler çizerek yükselmiş de yükselmiş. Ama ne kadar dikkatle baktıysa da kayıpeşe dair hiçbir şey görememiş ve üzüntü içinde geri dönerek, İnsan kardeşlerim, bütün dünyayı görecek kadar yükseklere çıktım ama ondan eser yok demiş. Bunun üzerine kalkıp burnu dünyada en iyi koku alan hayvan olan çakala gidip yalvar yakar olmuşlar, ayı bulsun diye. Çakal da bir parça içmiş kutsal ottan ve kadından bir iz bulmak ümidiyle burnu her yerde, her tarafı koklayarak yola çıkmış. Tımtırız her yerini dolaşmış dünyanın, o da sonunda aradığı şeyi bulamadan geri dönmüş. Başı dertte bu insanlar en sonunda kalkıp porsuğa gitmişler, kadını arasın diye. O dünyadaki hayvanların içinde en iyi kazıcıymış. Zaten Tanrı'nın ilk insanlar barınsın diye mağaralar kazmakla görevlendirdiği hayvan oymuş. Porsuk da dolaşmış her yeri, pençeleyerek ve kazarak ama o da sonunda eli boş, üzgün geri dönmüş. Sonra balık kartalına başvurmuşlar. Bu hayvan suyun altında en uzakları bile görebilirmiş. Göllerin ve nehirlerin üzerinde yelken açmış uçarken, içlerindeki çakıl taşlarını ve balıkları sayabilirmiş ama o da kayıp kadını bulmayı başaramamış. Bu arada tarlalarda ekinler çoktan kuruyup toz olmuş ve susamış hayvanlar çığlıklar atarak kuru nehir yataklarının kıyılarında dolaşıyormuş. İnsanlar pek nadiren açtıkları kuyulardan su çıkarabiliyorlarmış ama bu kendilerine bile yetmiyormuş. Artık kaybetmek üzerelerken akıllarına birden su kazının atası hindi türünden akbaba Pakuete Aide gelmiş. Bu hayvan ölüleri rahatlıkla bulup topraktan çıkarabilirmiş. Aradıkları kadında herhalde ölmüş olmalıymış ki diğerleri onu bulamamış. Kalkıp yalvar yakar ona gitmişler. Hindi akbaba Naçuruçu'nun hala merdivenin en üst basamağında öylece oturduğunu görünce gözyaşlarını tutamamış ve ''Bu büyük dostumuz için gerçekten ne kadar acı!'' demiş. ''Ama yola çıkmaya korkuyorum çünkü benden çok daha donanımlı olanlar başarılı olamamışlar bu işte. Ama gene de elimden geleni yapacağım.'' Ve geniş kanatlarını ardına kadar açarak kıvrılarak yükselen gökyüzü merdiveni boyunca yükselmeye başlamış. Yükseğe, daha da yükseğe çıkmış dönerek, ta ki kartal bile onu gözden kaybedene dek. Kartalın bile çıkamadığı kadar yükseklere tırmanmış, güneş ışıkları saçlarını alazlayana kadar. Acıyla çığlıklar atmış ama yükselmeye devam etmiş. Güneşe o kadar yaklaşmış ki, kafasından boynuna kadar olan tüyleri yanıp gitmiş. Ama gene de bir şey görememiş. Ama sonunda yanmanın verdiği çılgınlıkla dönerek hızla alçalmaya başlamış. İnsanların bekleşmekte olduğu estufaya vardığında kafa ve boyun tüylerinin yanmış olduğu görülmüş. Ve o günden sonra akbabaların kafa ve boyun tüyleri hiç çıkmamış. Yanıklarına merhemler süren insanlar, bir şey görebildin mi diye sormuşlar. Hiçbir şey diye karşılık vermiş. Yarı yola kadar geldiğimde kayın ormanının ortasında bir yerlerde gördüğüm, üzeri dünyanın en güzel, binbir türlü çiçekleriyle kaplı toprak kümesi dışında. Naçuruçu ilk kez konuşarak, "Oh!" diye bağırmış, "Gidin dostlarım, o tümseyin tam ortasından bir çiçek getirin bana." Akbaba uçarak ileri atılmış ve çok geçmeden beyaz bir çiçekle geri dönmüş. Naçuruçu onu eline almış ve sessizce merdivenlerden aşağı inerek büyük bir huşu içinde evine yönelmiş. İnsanlar merak içinde peşine takılmış. Naçuruçu uzun zaman sonra bir kez daha evine girdiğinde yepyeni bir pelerin almış ve odanın ortasına sermiş. Küçücük çiçeği onun ortasına koyduktan sonra üzerine bir pelerin daha örtmüş. Sonra sırtına kayıp karısının dikmiş olduğu şahane geyik derisi kaftanını geçirip sağ eline kutsal guaje, çıngırakla pelerinlerin kenarına oturarak şarkı söylemeye başlamış. Şuna şuna, ay ay, ay ay, ay ay ay, onu arıyorum, onu arıyorum, bana yol göster, yol göster. Şarkıyı bitirdiğinde herkes çiçeğin büyüyüp serpilmekte olduğunu görmüş. O zaman pelerini hafifçe kaldırmış acılı koca, çıngırağını sallayarak tekrar şarkı söylemeye başlamış, çiçek büyümeye devam etmiş. Tekrar tekrar şarkı söylemiş ve dördüncü kerenin sonunda herkes açıkça iki pelerinin arasında bir insanın yatmakta olduğunu görmüş. Ve şarkısını beşinci kez tekrarladığında şekil kalkıp oturmuş ve hareket etmeye başlamış. Son derece nazikçe üstteki pelerini kaldırmış. Tatlı karısı Ay, eskisinden daha güzel ve canlı olarak orada oturuyormuş. Halk 4 gün boyunca köy meydanında danslar edip şarkılar söylemiş. Naçuruçu artık mutlu olduğundan yağmurlar yağmaya başlamış. Kurak toprak, kana kana içmiş sulardan ve yeşillenerek mutlu olurken ölüp gitmiş olan ekinler tekrar canlanmış. Karısı ona cadı kız kardeşlerin yaptıklarını anlatınca reis küplere binmiş ve hemen o gün çember oyunu oynamak için şahane bir çember yapmış. Onu boyayıp çaprazlama ipler gelmiş üstüne ve boncuklar işlemiş, geyik derisiyle süslemiş. Şimdi demiş, hain sarı mısır bakiresi kız kardeşler seni kutlamaya gelecekler ve sen nerede olduğunu bilmiyormuş gibi yapacaksın. Olanlardan hiç söz etmeden onları dışarı birlikte çember oynamaya çağıracaksın. 1-2 gün sonra hain kız kardeşler yapmacık laflar ederek çıka gelmişler ve Ay onları dışarı oyun oynamaya çağırmış. İlano'nun dışına kadar çıkmışlar ve Ay orada onlara şirin çemberi göstermiş. "O ne olur onu bize ver Ay kardeş" diye mızıklamışlar. Ama Ay onları reddetmiş. Ama nedense bir süre sonra "Hadi gelin çember oynayalım" demiş. "Ben şurada, sizler ise ileride orada duracaksınız ve ben onu size doğru yuvarladığımda devrilmeden tutabilirseniz çember sizin olur." Bunun üzerine cadı kız kardeşler tepenin biraz aşağısında durmuşlar ve Ay parıltılı çemberi onlara doğru yuvarlamış. Çember onlara doğru tangır tungur yuvarlanırken ikisi birden aynı anda kavramışlar çemberi ve hop, sarı mısır bakiresi kız kardeşlerin yerinde çirkin suratlarından yaşlar akan iki kocaman yılan varmış artık. Ay koşup gelerek ikisinin başları üstüne biraz mısır çiçeği poleni serpmiş onları uslandırmak, zararsız hale sokmak için. Bu yöntem bugün bile yılanlara karşı muska yapan Pueblo yerlilerince kullanılır. Sonra da yesinler diye önlerine bir tutam kutsal un koymuş. İşte bakın demiş kız, hainlere bu tür ödüller verilir. Bu kayalar ve dağlık yerler artık sonsuza dek yuvanız olacak sizin. Ama asla ovaya inmemeli, insanları sokmamalısınız. Unutmayın, sizler bayansınız ve nazik olmalısınız. Sonra Ay kalkıp kocasının evine dönmüş ve beraberce mutlu bir hayat sürmüşler. Yılan kız kardeşleri soracak olursanız, onlar hala Ay'ın kendilerine gösterdiği yerlerde yaşamakta, oraları terk etmeye asla cüret edememektedirler. Ancak bu yılanlar hiçbir zaman insanlara dokunmadıklarından bazen fare avlasınlar diye insanlar onları evlerine getirmektedirler. 1897 yılında Charles F. Loomis imzasıyla San Nicolas dergisinde yayımlanmıştır. Pueblo yerlerinin yılanlara verdiği değeri göz önüne alacak olursak kız kardeşlere verilen ceza pek hafif kalır. Bazı Pueblo kabilelerinde yılanlara yağmur getirenler diye bakılır ve Hopi çocuk ve güneş gibi mitolojik hikayelerde olduğu gibi Pueblo efsane kahramanları bazen yılanlarla evlenir. 1900 yılında yayınlanmış olan bir resmi bültene göre Kızılderililerin yılanlara göstermiş olduğu bu batıl yaklaşımla onlar dinsel ritüeller içinde hep yerlerini korumuşlardır ve korunma ve bolluk anlamına gelmektedirler. Bir köy evinde bulunan yılan hemen sopalar vasıtasıyla taşınır ve köyün dışına insanların ayak altından uzağa taşınırlar. Hain mısır bakirelerinin yılan haline sokulduktan sonra ne kadar saygılı ve nazik yaratıklar haline geldiğini dikkatinizi çekerim. 5. ayrımın sonu sayfa 64.